Ayrım 30 sayfa 261. Dayan otelinin telefonunu verdi. Ateşe'ye teşekkür etti. Bir dakika sonra kahvaltısını getirilmişti. Yatağının üzerine bağdaş kurdu, kurumuş çörekleri yuttu. Fazla demlenmiş çayı bitirdi. Çayı oyma gümüş kulplu bir bardaktan içti. Onun gözünde sadece bu ayrıntı bile Fransa'nın tüm çöreklerine değerdi. Kendini tuhaf bir şekilde hafiflemiş, rahatlamış hissediyordu. Sanki gece uçuşu Paris'teki olaylarla arasına aşınmaz bir sınır çekmiş gibi. Telefon çaldı. Kemal Gorovchov aşağıda onu bekliyordu. Ukrayna otelinin lobisi Stalin döneminin tüm izlerini taşıyordu. Yüksek pencerelerden içeriye dolan güneş perdeleri bembeyaz sarkıtlara çeviriyor, yerdeki mermer ise parlak ışıklar yansıtıyordu. Dayan gözüne resepsiyonun önüne gidip gelen iki numara büyük anorağının içine gömülmüş birini kestirdi. Adam kaçmaya çalışan bir serseri gibi sağına soluna endişeyle bakıyordu. Kamil Gorbaçov. Adam döndü. Kedi gözleri ve İpek gibi siyah saçları vardı. Cevap yerine alnına düşen perçemi asabi bir harekette kenara itti. Dayan Fransızca konuşarak kendini tanıttı. Rus yarı güvensiz, yarı saldırgan bir tavırla dinledi. Dayan tereddüt etti. Yanlış biriyle konuştuğunu düşündü. Ne var ki kedi adam güçlü bir Fransızca ile birden sordu. Tokamaklarla mı ilgileniyorsunuz? Dayan düzeltme gereği duydu. TK-17 ile. İçlerinden en beteri. Ne demek istiyorsunuz? En güçlüsü. İçlerinde saniyenin binde biri içinde olsa yıldızların füzyon ısısına erişmeyi tek başaranı. Kazak bıyığının altından ürkütücü bir şekilde kıkırdadı. Sonra bütün lobidekileri tanık etmek istiyormuşçasına bakışlarıyla çevresini taradı. Prometheus efsanesini biliyor musunuz dedi birden. Tozlu bir otel lobisinde tanımadığı bir kadına selamsız sabahsız bir Yunan efsanesi soran bir Rus. Bakalım daha nelerle karşılaşacaktı. Adamın oyununu oynamaya karar verdi. Tanrıların yıldırımını çalan adam mı? Yeni bir sırıtma. Yine perçem tititme. Kamil Dayan'ın çürüklerini, sargılarını bile görmemiş gibiydi. Onun dünyasına ait değildi böylesi görüntüler. Eski Yunan döneminde bu dedikleriniz bir efsaneydi. Artık değil. İnsanlar gerçekten yıldızların sırlarını çalmaya çalışıyor. TK-17'nin arşivleri kentin güneyindeki Gurchatov Enstitüsü'nde. Arabamın deposunu doldurun. Sizi oraya götüreyim. Dayan ışıl ışıl gülümsedi. Kamil çoktan dönmüş, ışığa boğulmuş, döner kapıya yönelmişti. Dayan parkasını giyerek adamın peşine takıldı. İçerideki neşeyi bastırmayı beceremiyordu bir türlü. Emindi, hissediyordu. Moskova yolculuğu verimli olacaktı. 45. Kısım. Kamil motorunu son günlere gücüne kadar sömürdüğü kırık dökük bir Renault 5 kullanıyordu. Birkaç virajdan sonra 8 şeritli geniş bir bulvara çıktı. Dayan bir gece önce geçtiği kiliseler ve Sisler mahallesini hatırladı. Şimdi gördüklerinin onlarla bir ilgisi yoktu. Bulvarın iki yanında bir hizaya girmiş, cepheleri cam kaplı dörtgen bloklar, gerçek gökdelenler sonsuza dek uzanıp gidiyordu. Nehri geçip arabaların vızıldadığı büyük bir meydana vardılar. Dev binaların yerini güneşin ışıklarını sadece kendi üzüntülerini beslemek için yutuyorsa benzeyen soluk renkli yatakhane mahalleler almıştı. Gazinoları, mermer cepheli garı, Dayan stadını geçtiler. Dinamo stadını geçtiler. Yaya yollarının bağlandığı başka bir caddeye saptılar. Dayan hayranlıkla kalabalığı izliyordu. Her malzemeden, her renkten şapka dereleri, kalpak nehirleri, eşarp kalkık yakalı ceket selleri, yün, poz, deri, kürk, buğulanmış camların ötesindeki bu renk cümbüşü soğuktan büllürlaşmışçasına belirginleşiyor, titreşiyordu. Moskovalıların tipik somurtkan yüzlerini, üzgün görünüşlerini arıyor, biliyor ama eski hatırladıklarından en ufak bir ize rastlayamıyordu. Tam tersine bu kalabalığın arasında canlandırıcı bir dürtü duyuyordu. Tıpkı daha doldurulmadan önce bile bir sarhoşluk umudu veren o küçük buzlu kadehlerin tattırdığı soğuk ve neşe hissi gibi bir şey. Kamil gözlerini yoldan ayırmadan sustu. TK-17 konusunda neler biliyorsunuz? Hiçbir şey ya da ona yakın diye itiraf etti Dayan. SSCB'nin en büyük termonükleer fırını olduğunu. Sovyetlerin bir süre sonra atom parçalama tekniklerinin yerine koymayı düşündükleri bir teknoloji. Ünitenin 1972'de kapandığını, kapanmadan önce Eugen Talik adında 80'li yıllarda batıya geçmiş Asya kökenli bir fizikçi tarafından yönetildiğini de biliyorum. Genç fizikçi bir an bıyığını sıvazladı. Bütün bunlar sizi neden ilgilendiriyor? Dayan bir şeyler uydurdu. Sovyet biliminin kalıntıları üzerine bir röportaj hazırlıyorum. Tokamaklar hem fazla bilinmeyen bir alan hem de neden TK-17 hazırlıksız yakalandığını anlayıp düşündü. Aklına ilk gelen fotoğrafta gördüğü şapkasıyla bütünleşmiş o küçük adam oldu. Beni asıl ilgilendiren Eugen Talik'ti dedi. O dönem bilim adamlarının bir örneği olarak portresini çizmek istiyorum. Rus çevre yoluna saptı. Kapkara egzoz dumanları, kamyonların ve otomobillerin kirli renkleri güneşin altındayken bir gece öncekinden de iç karartıcı görünüyordu. Kamil cevap verdi. Aksansız Fransızcası olağanüstüydü. Bana kalırsa Talih genel Rus görüntüsünden çok farklı. Tek başına Asya halklarının Sovyet İmparatorluğuna karşı zaferini temsil ediyordu. Tüm komünizm tarihinde buna benzer başka bir örnek yok. Belki ilk Moğol kozmonotu Jukdermiddin Gukgarika sayabiliriz. Ama o da 1981'de devir değişmişti. Talik'in kökleri ne? Ama Talik Tisevendir. Dayan doğruldu. Yani Tokamak'ın bulunduğu bölge. Doğru mu söylüyorsunuz? Genç Rus yarı kızgınlık, yarı neşe karışımı bir soluk aldı. Anlaşılan işe en başından başlamak gerekecek. Soluğunu boşaltıp söze girişti. Stalin baskısı 30'lu yıllarda Sibirya sınırına Moğolistan topraklarına kadar ulaştı. Amaç Kremlin'in iktidar yolunu güçleştirecek her türlü engeli kaldırmaktı. Lamalar, büyük sürü sahipleri, milliyetçiler tutuklandı. Moğollar 1932 yılında ayaklandı. Sovyet ordusu zırhların ve tankların da yardımıyla ayaklanmayı bastırdı. Atlı Moğolların elinde tüfek ve sopadan başka silah yoktu. 40 bine yakın adam öldürüldü. Geriye öndersiz, amaçsız, dinsiz bir halk kaldı. 1942 yılında Sovyetler bir kanun çıkararak Rus dilini ve Kiril alfabesini zorunlu kıldılar. O dönemden sonra steplerin ve tayganın tüm çocukları okula gönderildi. Projenin amacı Moğolları ve çevrelerindeki etnik grupları eriterek büyük Rus halkıyla bütünleşmekti. İşte 50'li yılların sonunda Moğolistan'ın en kuzey noktasındaki Tısa Gun Nurlu çocuklarından biri de böylelikle Ulan Batur'da okula gönderilir. 12 yaşındadır. Bir Rus gibi Eugen Talik adını taşımaktadır. Daha hemen başlangıçta olağanüstü yetenekleri olduğunu gösterir. Komünist Gençlik Örgütü Komsomol'a üye olur. Fen Fakültesinin matematik bölümüne yazılır. 17 yaşındayken fizik ve astrofiziğe yönelir. 2 yıl sonra Tritium'un termonükleer füzyonu konulu bir doktora tezi hazırlar ve SSCB'nin en genç fen doktoru olur. Dayan bir yandan da atomun çocuğu olduğunu kanıtlayan bu orman çocuğuna karşı bir sıcaklık duydu. Kamil anlatmaya devam ediyordu. Bu sahi doktoru 1965 yılında Tomsk yakınlarında TK-8'e gönderirler. O dönemde yapılan füzyon denemelerinde bir hidrojen izotopu olan döteryum kullanılmakta ama tritiumun daha iyi sonuç vereceği düşünülmektedir. Bu da tarlanın uzmanlık alanıdır. 2 yıl sonra çok önemli bir yere atanır. Dünyadaki en büyük termonükleer fırınının bulunduğu TK-17 şantiyesine. Başlangıçta makinenin tasarımını ve ayarlarıyla uğraşan ana ekibe alınır. Sonra 1968'de bizzat kendi deneylerini gerçekleştirmeye başlar. Sakın unutmayın, bu dönemde henüz 24 yaşındadır. Rus otoyolda kestirilmesi imkansız bir yönde ilerliyordu. Dayan yanından Kiril alfabesiyle yazılmış yol işaretlerinin akıp gittiğini görüyordu. Tüm dikkatini genç fizikçiye vermek niyetindeydi. Saldırgan görüntüsünün gerisinde Kamil'in de tutkusunu onunla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğuna emindi. En inanılmaz olanı laboratuvarın Talik'in doğum yerinin Tsaganur'un ortasında kurulması. Neden orada? Rusların bir başka önemi Batılılar hiçbir haritada görülmeyen ama Novosibirsk gibi milyonlarca kişiyi barındıran sanayi ve askeri kentleri gizli araştırma merkezlerini keşfetmeye başlamıştı. Moğolistan'da bir laboratuvar kurmak tüm bakışlardan, tüm meraklılardan kurtulmanın en iyi yolu olarak göründü. Kısacası göçebe çocuğu Talik büyük patron kıyafetiyle memleketine döndü. Bir anda halkının kahramanı oluverdi. Şimdi artık asfaltı bozulmuş, birbirini izleyen sert kışların donuyla çatlamış bir yolda ilerliyorlardı. Göz alabildiğince kendi karıklarına büzülmüş gibi yatan kapkara tarlalar uzanıyordu. Ara sıra parlak renkli eşarplarıyla beklenmedik çiçekler gibi kadınlar görünü veriyordu. Kamil birden toprak bir yola saptı. Dayan altın işlemeli bir parmaklık görünce şaşırdı. Parmaklığın öte yanında nispeten bakımlı çimen yollar görünüyordu. İçeride 19. yüzyıldan kalma geniş bir saray. Komünizm sonrası Rusya'da böylesi bir mimariyle karşılaşmayı hiç düşünmemişti. "Böyle bakmayın," dedi. Kamil arabasını çakıl taş kaplı avluda durdururken Sovyetler her şeyi yıkmadılar. Önünde durdukları gerçek bir şato değil, beyaz taş çevili pencereliyle sütunlu kemerleriyle, mermer süslemeleriyle, yuvarlak damlı dar kuleleriyle bir av köşküydü daha çok. Birkaç basamak tırmanıp açık renk taşlı terasa vardılar. Solda çıkıntıdaki nöbet yerinde üniformalı bir adam vardı. Kamil adama belli belirsiz bir selam verdi. Sonra da avlunun camlı kapılarından birini açtı kendi anahtarıyla. Altıgen biçimli geniş hol mermer kaplıydı. Tavanda da pırıl pırıl kristal bir avize. Solda birinci katta çıkan geniş bir döner merdiven görünüyordu. Yukarıda aralık kapılardan sanayi şantiyelerini gösteren siyah beyaz fotoğraflar görünüyordu. Bir de Venüs heykelleri gibi kaideler üzerine oturtulmuş, bakırı parlatılmış türbinler. Dayan birinci katın denizaltı füzyon müzesine ev sahipliği yaptığını düşündü. Kamil hiç tereddütsüz sağa döndü. Her biri lambriler ve heykeller dolu çatlak duvarlı salonlardan geçtiler. Dayan bir zamanlar genç konteslerin mendillerini tuttukları çıkıntılara, prenslerin kelebek tokalarını bıraktıkları koltuklara baktı. Kamil anorağına gömülmüş, hala yürümeye devam ediyordu. İyi bildiği bir evde sahipleri tarafından terk edilmiş genç bir kediye benziyordu. Dar bir merdivenden indiler. Soğuk birden arttı. Aşağıda asma kilitli bir parmaklık tüm alanı kaplıyordu. Onun ötesinde belgelerle dolu metal rafların böldüğü, loşlukta uzayıp kaybolan kemerli bir oda. Kamil açarken mırıldandı. Kağıdın korunması için gerekli iklimi sağlamaya özen gösteriyorlar. 17 derecelik ısı, %50 nem çok önemli. Hafif bir ışık veren tavandaki lambayı yaktı. Gri dosyalardan binlerce vardı herhalde. Etajyerlerin üzerinde, metal dolaplar içinde, yerde bir de yaldızlı ciltleri loşlukta parlayan kitap dizileri. Desteler halinde bağlanmış eski gazeteler kemerlere doğru yükseliyordu. Biraz daha yürüyüp son odaya vardılar. Kamil el yordamıyla elektrik düğmesini aradı. Eflatun renkli, gerçek dışı bir aydınlık görüntüyü gözler önüne serdi. Bir hizada sıralanmış formika kaplı kürsülerle dolu penceresiz bir oda. Genç fizikçi fısıltısıyla "Burada bekleyin," dedi. Kayboldu. Kısa süre sonra kucağında koca bir karton kutuyla görünüp elindekini bir masanın üzerine bıraktı. Kurdelalarla bağlı küflü birkaç dosyayı çıkardı. Dosyaları açtı. Kağıtlardan yükselen toza aldırmaksızın sayfaları beceriyle çevirdi. Dayan gözlerinin önünden küçük zaman dilimlerinin hızla geçtiğini hissetti. Kamil sonunda Dayan'a siyah beyaz bir fotoğraf uzatıp gururla konuştu. TK-17'nin yıldızlara erişme makinesinin havadan çekilmiş ilk fotoğrafı. Bu bölümdeki yabancı kelimeler. Talik, T-A-L-I-K-H. Tsaganur, T-S-A-G-A-A-N-U-U-R. Döteryum, D-Ö-T-E-R-Y-U-M. Tomsk, T-O-M-S-K. Tritium, T-R-I-T-Y-U-M. Gurrakça, G-U-R-R-A-G-Ç-A. Jut der midin, J-U-G-D-E-R-M-I-D-I-I-N. Egon Talih, E-U-G-E-N-T-A-L-I-K-H.